Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul Stüdyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programına hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, eski İstanbul'dan bize bazı hatıralar nakleden kalem sahipleri vardır. Bunlar akıcı üsluplarıyla, tatlı üsluplarıyla o eski günleri hoş bir şekilde naklederler. Ve geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer dedirtirler. Bunlardan bir tanesi de gazeteci Sadri Sema'dır değerli dinleyiciler. Zaman zaman kendisinden hatıralar naklettiğimiz Sadri Sema, bu hafta da bizleri eski İstanbul'a götürecek ve kış günlerinde İstanbul halkının nasıl eğlendiklerini bize anlatacak. Eski İstanbul'un kış eğlencelerinin başında kızak gelir. O çağlarda kayak henüz daha adet olmamış. Şair, ey desti hüda, desti sema, desti şita dök. Ezhar baharın yerine berfi şitayı teranesiyle kar duasına çıkmıştır. Sema eteklerindeki kar çiçeklerini avuç avuç serpmeye başlamıştır. İşte o zaman köşede bucakta ne kadar saçlı sakallı bebekler varsa bayırlara, yokuşlara atılırdı. Kızak eğlencelerine yarışırdı. Kızak nasıl bir şey? Yer iskemlesi gibi. İki ayak, rendeli, tesviyeli, uçları yukarıya doğru kalkık. Bu ayakların üstünde tahta bir oturma yeri var. Yanlarında meşinden birer tasma var. Üzerine atlar, oturursun içine. Tasmalara yapışırsın, ayaklarını havaya kaldırırsın veya uzatırsın, yallah. Bayır aşağı uçar uçar gidersin. Türlü türlü, birbirinden süslü kızaklar vardı. En makbul kızak, ayakları şimşir olan kızaklardı. Bazı kızakların sandalyesi yanlarında haddeden çekilmiş parmaklıklar da bulunurdu. Tasma yerine çuha kaplı çemberler de takılırdı. Kızakların en güzelleri, en sağlamları uzun çarşıda yapılırdı. Ötede beride sandıkçı, parmaklıkçı dükkanları da kızak yaparlardı. Uzun çarşıda yapılan kızaklar arasında tahtaları, parmaklıkları boyalı ve cilalı olanlar az değildi. Sandalyeleri üstünde meşin kaplı minder bulunanları az değildi. Kar yağmaya başladı mı, yerler 5-6 santim karla örtüldü mü, iş tamam. Ondan sonra istediği kadar yağsın ve yerlerde isterse arşın arşın yükselsin. Sakallı bebekler için bunun ehemmiyeti yoktur. Hatta işlerine daha iyi gelir. Artık bütün mahallelerde, semtlerde, yokuşlar, bayırlar kızak eğlencelerine açılmıştır. Kızağı koltuğuna alan bu bayırlarda, bu bayırların başındadır. Sabahtan akşama kadar, akşamdan gece yarılarına kadar kızaklar işler. Kahkahalar, iddialar, kavgalar, gürültülerle bir kaymacadır gider. Çocuklar bu koca bebekleri temaşa ile iktifa edebilirler mi? Onlar da kendilerine göre birer kızak tedarik ederek bu kış eğlencelerine karışırlardı. Neler yaparlardı? Kızaklar iyi işlesin diye neler yaparlardı? Geceleri yokuşların başından tenekelerle, kovalarla su dökerlerdi. Bu suretle yokuş sabaha kadar donar, bir baştan bir başa buz tutar, geçilmez, inilmez, çıkılmaz bir hal alırdı. Ama kızakçıların aradığı da buydu. Böyle buz tutmuş bir bayırın başından kızağa yerleştin mi, gel keyfim gel. İnişten aşağı uçuyor musun, havalanıyor musun, kendini de anlayamazsın. Bazen 3-4 sakallı bebek, yani yetişkin adam manasına sıraya dizilirler, kızaklara atlarlardı. Birbirlerini kucaklarlar, öylece kayarlardı. 4-5 kızak birbirine bağlı tren halinde iner giderdi. Bununla da iktifa etmeyenler vardı, yetinmeyenler vardı. Evlerden bahçe duvar merdivenleri getirirlerdi. Bu merdivenlerin ayaklarına 5-6 kişi yerleşirler ve öyle uçarlardı. Çocuklar velveleli bir neşe, büyükler gürültülü bir kahkaha içinde kayarlardı. Bir taraftan kar yağar, bir taraftan karayel eser, çocuklar kızaklara atlayıp bayırlardan iner, koltuklarını alıp bayırlardan çıkarlar, kan ter içinde kalırlar, sonra titreşirler, soğuk ciğerlerine işler, evlerine koşarlar, anne başım ağrıyor, baba gözlerim kararıyor derken yatağa düşerler, aman doktor, aman ilaç, efendim bronşiti, zatüresi, fevri tifosu gırla giderdi. Eğlencelerin başka tarafları vardı. Yokuşlar mutlaka bir sokağa, bir caddeye inerdi. Bu sokaklardan, caddelerden gelip geçenler çok olurdu. Beri de yokuştan alabildiğine hızla inen bir kızak ve kızakçı soluğu caddede alır. Fakat hızını alamaz. Caddenin karşısına kadar fırlar. Yoldan geçen varsa devirir. Karşıda duvar varsa çarpar. Kapalı dükkan varsa kepenklerini kırar, açık dükkan varsa tezgahını alt üst eder, içerisine girer ve işte burada hengame başlardı. Dükkancı sopaya sarılır, kalkar ayağa, çocuk kızağını yakalayıp bar kuvveti verir tabana. Dükkancı koşar, çocuk kaçar ama günlerce karda buzda idman yapmıştır, halı üstünde uçar gibi yarışır, dükkancıya gelince sabahtan beri pineklemiş uyuşmuştur. İstediği gibi koşamaz, koşarken ayakları kayar, düşer, yaralanır. Kaçan kızakçı bunu görünce döner, alay etmeye başlar, öteki kızakçılar da kahkahaları basar. İşin tatlı bir tarafı da zaten kızaklardan kaygan bir şekil almış olan yokuşların eğlenceye daha elverişli olması için akşamdan dökülen sularla buz kesilmiş ve yürünmez hale gelmiş olmasıdır. Oralarda oturanlar için bir felaketti bu eğlence. Hele kadınlar, hele yaşlılar için inip çıkmak imkanı kalmazdı. Ya ucuz süngülü bir sopa alacaksın eline, yahut ip bağlayacaksın ayakkabılarının altına. Üsküdar'da Ravza-i Terakki isminde bir hususi mektep vardı. Bu mektebin müdürü, talebeyi kızaktan, kartopu oynamaktan men etmeye çalışırdı. Bir tatil günü ve akşam, mektebin ne kadar hademesi varsa seferber etmiş, Üsküdar'ın dört tarafında arama tarama yaptırmıştı. Bu adamlar, kızaklı çocukları aramışlar, kovalamışlar, kaçamayanların kızaklarını almışlar, mektebe getirmişler. Sabahleyin, mektebe gidenler şu manzarayla karşılaştılar. 5-6 çocuk, merdiven başında sıralanmış, kızakları boyunlarında. Daha beteri vardı, kızağı olmayanlar, uyduruk tahtalarla kayarken, üstleri, başları, pantolonları önce ıslanır, ondan sonra kirlenir ve ondan sonra yırtılır. Tabii onları evde okkalı bir dayak beklerdi. Tulumbacı koğuşlarının önüne, mahalle meydanlarına kardan heykeller yapılırdı kışın. Aslan heykelleri, kaplan, ayı ve insan heykelleri. Bunların çoğu taslak şeklinde şeylerdi, kardan adamlar. Fakat arada sanatlı yapılanlar, asıllarına benzetilenler de bulunurdu. Bunlar günlerce yapıldıkları yerlerde durur, soğuktan sertleşir, gelen geçen çoluk çocuk seyrederlerdi. Nerede o bereketli kışlar? Günlerce, haftalarca sulu sepken, kuşbaşı, tipi, sokakları, evleri, ağaçları katmer katmer, kat kat beyaz örtülere sarardı. Saçaklardan salkım saçak buzlar sarkardı. Vapurlar işleyemez, kervanlar yolunu şaşırır, dağlarda soğuktan donanlar olur, aç kurtlar şehir kapılarına dayanır. Evlerde, çeşmelerde musluklar, sular donar. Açıkta kalan su dolu küpler, şişeler, sürahiler çatlar. Haliç, salacak sahilleri buz kesilir. Karadeniz'den akın akın buz kayaları gelirdi. Beykoz'dan her gün hayvanının sırtında küfelere ekmek doldurup Akbaba köyüne gidip gelen bir ekmekçi bir gün geri dönmez. Bir gün haber yok, iki gün haber yok. Aramaya çıkarlar, ne ekmekçiden ne de hayvanından bir iz bulamazlar. Akbaba köyüne sorarlar, oraya da gitmemiş. Bu gaybubet, bu kayıp ağızdan ağza yayılır, halk türlü vesveselere kapılır, o kadar. Ekmekçi de, hayvan da sır. Günler geçer, karlar erir, güneşler açar. Bir yolcu, şosenin kenarında iki çizme bulur. Çizmelerin içinde de iki bacak. Bakarlar ki bunlar ekmekçinin çizmeleri. Kurtlar parçalamış, paralamış adamı da hayvanı da, fakat çizmelere diş geçirememişler, bulabildikleriyle iktifa edip gitmişler. Neyse biz şu işi tatlıya bağlayalım. Evlerde tandır safası, mangal başı laklakiyatı. Konu komşu tandırın, mangalın etrafında toplanırlar, ateşte mısır, kestane patlatırlar, masal söylerler, mani okurlar, etraftan konuşurlar, açıkta deli dumanlar savuran karı, tipiyi, borayı unuturlar, kara yeli avuturlar, kışı atlatırlardı. Mangal kenarı kış gününün lalezarıdır, yani mangalın yanı kış gününün lale bahçesidir derlerdi. Mangal kenarı, tandır başı laklakiyatı dedik ama bu da başlı başına ve bambaşka bir alemdi. Kadınlar bir araya gelince, kara kışın acısını unutmak için ne lazımsa yaparlardı. Domino oynarlar, fincan oyunu oynarlar, yüzük oyunu oynarlar, mısır patlatırlar, suda, ateşte kestane pişirirler, çay, kahve, ıhlamur içerler, ayva çekirdeklerinden sahlep yaparlar, sigara tütün tellendirirler, çubuk yakarlar, masallar, efsaneler anlatırlar, kendilerine göre türküler söylerler, def çalarlar, elde kaşık şakırdatarak oynarlar. Mahallenin taze kızları ve körpe olan çocukları daima ayrı odalar intihab ederler, seçerlerdi. Bu odalarda çocuklarına göre oyunlar, kendilerine göre eğlencelerle oyalanırlardı. Maniler söylerlerdi, beş taş oynarlardı, el elin üstünde oyununa dalarlardı, lades tutuşurlardı, birbirlerini aldatmak için bin bir hileye, bin bir şeytanlığa başvururlardı. Çok defa bu sahnelerde perde balık kaçtı oyunlarıyla kapanırdı. Balık kaçtı, kız ve erkek çocuklarının dizlerini dikip bir sıraya dizilerek veya halka olarak oynadıkları bir oyundu. Dışarıda kara kış ortalığı kasıp kavurur, titretir. Saçaklarda salkım salkım buzlar, kar damlaları, camları iğneler. Kendilerini balık kaçtıya kaptırmış çocuklar, kan ter içinde, ateş içinde, oyunun giderek kızışan ateşiyle yanıp tutuşurlar. Balık da bacaklar arasından süzülür, dolaşır, çocukları efendim çılgınlıklara sürükler. Balık kaçtı. Bacak dehlizlerinden kayar, kaçar, ele avuca sığmaz. Bir oyun, bir oyun ki tadına doyulmazdı. Balığı kaçırmamak, balığı yakalamak, partiyi kazanmak için hayli maharet, hayli sanat, hayli incelik lazımdı. Bu oyunun verdiği taşkın heyecanın zevkini o günlerin körpe ve bugünlerin ihtiyarları unutmamış olsalar gerektir. Bir oyundu bu ama manalı gülüşler, hülyalı görünüşler, başka türlü nazlar, başka çeşit niyazlar, kıvrak, oynak, şakrak kahkahalarla karma karışık bir işti. Oyun hafif başlar, giderek sertleşir, şiddetlenir, eğlenceli bir fırtına halini alırdı. Balık da zıvanadan çıkar, yolunu şaşırırdı. Artık her kahkahada yeni bir renk, her renkte yeni bir kahkaha. Arada sakız çiğnenir, gıcır çatlatılırdı ve bu oyun velhasıl zeka ve istidada bağlı bir eğlence idi. Malum bu gibi tatlı eğlencelerin, oyunların talim kürsüleri yoktur. Muvaffakiyet için alaydan yetişmek lazımdır. İnsanı birçok eğri büğrü yollarda dolaştırır, dolambaçlı bir iştir. Balık kaçtı oyunları kaç perdelikti? Sayısı belli değil. Yalnız son perde neşe içinde kapanır, sahne çılgın heyecanlarla inerdi.
İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, yol gider, çavuş yol gider. Hanımlara deste deste gül gider, gül gider, çavuş gül gider. arası, çavuş arası. Yaktı beni taşlarının karası, karası, çavuş karası. Yandım çavuş, yandım seni elinden, elinden çavuş elinden. Çok sallama, ısırda da fırla elinden, elinden çavuş elinden.
Eğlenceleri dedik, bir de bari yaz eğlencelerini anlatalım. Onun ona muvazi bir şekilde şehir içinde mahalle aralarında çoluk çocuk yazın ne yapardı, nasıl eğlenirdi? Çelik çomak oynardı, kaydırak oynardı, top oynardı, birdir bir oynardı, uzun eşek, körebe, zıp zıp oynardı, esir almaca oynardı, saklambaç oynardı, topaç çevirirdi, uçurtma uçururdu, yosma bohçası oyunu oynardı, ceviz oyunu oynardı, atlamaca oynardı, seke seke seksek oyunu oynardı. Bunlar yalnız çoluk çocuk eğlencesi değildi. Yaşlı başlı adamların da, koca adamların da can at, oynamaya can attıkları şeylerdi. Zıp zıp, topaç ve ceviz oyunları için büyük camilerin şadırvan etrafındaki iç mermer avluları intihab edilirdi. Top, birdir bir uzun eşek gibi oyunlar için yine camilerin iç avlularının dışındaki bahçeler kullanılırdı. Fakat bu oyunlar yalnız cami avlularına, cami bahçelerine hasredilmiş değildi. Mahalle aralarında, sokak işlerinde de oynanırdı. Uçurtma, şehir meydanlarında, viranelerde, sayısı belli olmayan yangın yerlerinde, bayırlarda, çayırlarda da uçurulurdu. Ceviz ve zıpsıp oyunu ufak tertip bir oyundu. Topaçlar iki çeşitti. Biri yerli, biri yabancı. Yerli topaçlar kamçılarla çevrilirdi. Yabancı topaçlar çevresine sicim sarılıp fırlatılmak suretiyle çevrilirdi. Topaçların en iyileri uzun çarşıda çekilirdi. Top da iki türlüydü. Biri parça parça ve birbirine ekli meşinlerle sarılmış ve içine talaş doldurulmuş ufak yuvarlaklardan ibaretti. Diğeri, bugün de piyasada gördüğümüz irili ufaklı binbir çeşit renkli lastik toplardı. Artık eski ve ufak meşin toplar unutulmuş gibidir. Köşede bucakta bazı izbe aktar dükkanlarında tek tük göze ilişmekte ise de alan satan ve oynayan yoktur. Yerini bugün büyüklü küçüklü, kızlı erkekli, bütün halkı ayaklandıran, bilet kara borsalarıyla ortalığı birbirine katan, statlarda meydan muharebeleri çıkaran, kafa göz yaran, kol bacak kıran, garibül atyar futbol yuvarlaklarını bırakmıştır. Müzik Birdir bir, uzun eşek, birbirinin üstünden atlamaca oyunlarıydı. Yosma bohçasında tura kullanılırdı. Bunlar ve körebe, saklambaç gibi oyunlar için şehrin bütün meydanları, kırları, sokakları açıktı. Uçurtmaların da türlü çeşitleri vardı. Dört köşe olanı vardı. Altı köşe olanı vardı. Yıldız şeklinde olanı vardı. Armut şeklinde olanı vardı. Bunlar bildiğimiz renk renk uçurtma kağıtlarıyla ve ince değneklerle yapılırdı. İnce ve renkli bezlerden yapılan uçurtmalar da vardı. Bunlara ince ve uzun uzun kesilmiş uçurtma kağıtlarından kuyruklar takılırdı. Köşelerinden bağlanan sicimlerle terazilenirdi. Bu terazinin ortasından tomar tomar sicimlere bağlanır ve uçurtma havalanırdı. Çocuklar için çok eğlenceli bir meşgaleydi bu. Büyüklerin de oyuncağıydı. Büyükler 2 metre büyüklüğünde bezden ve kağıttan süslü ve saçaklı küpeli uçurtmalar yaparlardı. Hatta gündüzleri bu eğlenceye doyamazlar, geceleri de uçururlardı ve gece uçurduklarına fener bile takarlardı. Aşura veya eskilerin tabiriyle Yevmi Aşura Muharrem ayının 10. günüydü. Aşure günü. Muharrem ayında pişirilen maruf yiyeceğe de Aşura denirdi. Halk arasında Aşure olmuştu. Bu ayda imaretler faaliyete geçerdi. Ocaklar alev alev yanardı. Bacalarından buram buram dumanlar çıkardı. İstanbul'un Hamidiye, Laleli, Üsküdar'ın Yeni Cami, Valide Camii imareti gibi büyük aş ocaklarında ve birçok dergahlarda aşure pişirilirdi. Ama bu görülecek bir anane idi. İstanbul şahlanırdı. Köşede bucakta ne kadar fakir fukara varsa, ne kadar dilenci varsa, akşamdan imaretlerin, dergahların etrafını sararlardı. Kapılarında sıralanırlardı. Lakin karma karışık bir halde. O çağlarda henüz kuyruk dünyaya gelmemişti. Ellerde kovalar, güğümler, desteler. Nereden gelmiş bu gelenek? Derler ki Nuh peygamber gemisiyle tufandan dönüp de karaya indiği zaman gemide artan buğday, fasulye, nohut gibi şeyler yerlere dökülmüş, şeker de var. Bunlardan aşure denilen nevale yapılmış. Bu imaretler, yani fakir fukaraya yemek verilen yerler, yalnız fakirlere mi aşure verirlerdi? Hayır. Bütün İstanbul'u aşureye gark ederlerdi. Bütün halka kovalarla, güğümlerle, destelerle aşure dağıtılırdı. Muharrem ayında aşure yapmak ve dağıtmak o çağlarda bir anane idi. Evlerde de pişirilirdi. Konuya, komşuya, eşe, dosta gönderilirdi. Bu da bir rüya gibi silindi gitti. Eski hararetini kaybetti. Aşure pişiren kalmadı. Şimdi muhallebici dükkanlarında tek tük aşure kaldı. Bununla alakalı bir de vak'a var. Bir akşam Karşıyaka'nın Kaptan Paşa mahallesinde bir evde misafirdim. Sabaha kadar oturduk, söyledik, sohbet ettik, yattık. Sabaha karşı bir çığlık. Evin içinde bir çığlık. Yangın var. O zaman da yangın mühim hadise. Fırladım yataktan. Oda allara boyanmış. Pencerelere koştum. Hüdayi dergahının bulunduğu sırtın arkasından kıvılcımlar, kırmızılı siyahlı dumanlar göğe yükseliyor. Bre aman diye bağırdım. Tam bizim evin hizası. Yürek çarpıntısıyla giyindim. Sokağa fırladım. Orada bir yokuş vardır. Merhum Kazım Paşa ile Hüseyin Paşa'nın karşılıklı konakları bu yokuştadır. Yukarı koştum. Kızıllık ve kıvılcımlar yokuşun alt tarafında kaldı. Tekrar aşağıya koştum. Şaşkına dönmüştüm. Rüya görür gibi bir hal. Etrafta eşi yok. Ne tulumbacı narası var, ne itfaiye boruları var. Halk da ayaklanmamış, sokaklara dökülmemiş. Vakit geç ya, derin uykudadırlar dedim. Soluk soluğa aşağı yukarı çırpınıyorum. O sırada Hüdayi dergahının arkasındaki kapı açıldı. Bir derviş çıktı, karşılaştık. Heyecanla sordum. Dede efendi dedim, yangın nerede, ne tarafta? Derviş şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Ne yangını oğlum dedi. Yahu dedim, bu alevleri, bu kıvılcımları, bu dumanları görmüyor musunuz? Bastı kahkahayı derviş. Beni çekti götürdü. Bahçe kapısını itti, içerisini gösterdi. Aş pişiriyorlar, aş dedi. Evet, bugün belki inanılmaz ama tekkenin arkasındaki bahçenin ortasına dağ gibi odunları yığmışlar, vermişler ateşi. Üzerlerine dev gibi kazanlar yerleştirmişler. Kazanlar ama her birinin içinde kulaç at. Odunlar yanıyor, alevler yükseliyor, tepede bir yanarda, kazanlarda aşure pişiyor. Sabah millete dağıtacaklar.
Sandallarımız neşe dolar, sevk edanlar seslerimiz sahile aksetti demler. Ah o demler. Ah o demler. Ah o demler. Etrafı bütün şarkı gazellerle yakar.
Değerli dinleyiciler, eski Türk yazıları başlı başına bir sanat ve nefaset eseridir. Yazıda gösterdikleri maharet ve rikkat birçok hattatları şöhretin şahikasına çıkarmıştır. O çağlarda hattatlık bir sanat şeklini almış ve asırlarca saltanat sürmüştü. Birçok kudretli kalemlerin ve kalem kudretlerinin bıraktıkları nefis eserler zaman zaman zevklerde inkılaplar meydana getirmiştir. O devirlerden beriye doğru yazılarımızı tetkik edecek olursak, kalem sahiplerinin işledikleri bedyaların hayran bırakmadığı bir devir tasavvur edilemez. Bugün bizden uzaklaşan o güzel yazılar arasında ne kadar ince, ne kadar kıvrak istidatların, zekaların ışıkları yandığı kadar, hele bazı hattatların eserlerinde İdraka seslenen, izanı mest eden canlı bir üslup da vardır. Her hattat, yazıya yeni bir renk, yeni bir ahenk vermiştir. Bunların bedii numuneleri her yerde, abidelerde, camilerde, türbelerde, sebillerde, hatta resmi binalarda gözlerimizi ve gönüllerimizi kamaştırmaktadır. O çağlarla beraber bunlar da geçti. Bugün ve bundan sonra kudret ve gayret erbabının bu yeni yazıyı böyle süslü yazacakları düşünülemez. Her devrin kendi hattatı var. Her devir biçilmez, değer biçilmez nefiseler bırakmıştır. Hattatlar yeni yollarda sanat ahengi ve rikkat rengi göstermişlerdir. Türk hattatları yazıyı yazı olarak tanımıştır. Öyle yazmıştır. Daima sadelik içinde güzellik temin etmeye çalışmıştır. Çok da muvaffak olmuştur. İşte hat sanatının asıl kıymeti buradadır. Bizde yazı doğrudan doğruya bir süstür. Araplar yazıyı süslerler, Türkler yazıyı yazı olarak yazarlar. Türklerin süs olarak kullandıkları yazılar sülüs ve küfi yazıdır. Hele mimari eserlerde küfi yazıya daha ziyade bir meyil vardır. Kitabelerde, yani bina kitabelerinde nesih yazı revaçtadır. Sülüs, nesih yazının büyütülmüş şeklinden başka bir şey değildir. Celi, sülüsün daha da büyütülmüş, uzaktan görülmesi temin edilmiş şeklidir. Küfi ve talik yazıyla çok güzel bedialar vardır. İstif ve hareke incelikleri vardır. Yazıları eski çağlardan sıralamak icap eder ki bu sanat şubesinde şöhret basamaklarında yükselenleri göstermek lazım gelirse ciltlerle kitap yazmak gerekmektedir.
bahçesinin bülbülüz. Biz Çamlıca'nın üç gülüz. Aşk bahçesinin bülbülüz.
Dillerde gezer söyleşiriz. Damsız yaşarız eğleniriz. Dillerde gezer söyleniriz. Damsız yaşarız eğleniriz.
Yalnız gezene söz atarız, naz eyleyene biz çatarız.
Yüz bin kokulu gül satarız, billahi cana can katarız. Yüz bin kokulu gül satarız, billahi cana can katarız.
Değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Evet, Hatıralar programının sonuna geldik. İnşallah haftaya yine yeni bir Hatıralar programında sizlerle radyonuz TGRT FM'de beraber oluruz. O zamana kadar hoşça kalın.
Hatıralar.